Ayrım 12.
1979'da Arzu'nun kızı liseyi bitirip üniversiteye başlıyor. 1983 yılında bir sınıf arkadaşı ile evleniyor. Bu arada bizimkilerin zorlukları artıyor. Teyze yeniden büyük sorun oluyor.
Buk karı, haydi Azize'ye gel artık. Onun için anlatıyorum zaten bunları. Özür dilerim, sana bir gerçeği açıklamadımdı. Neymiş o? Gülmemden huylandı. Söylesene. Azize Arzu'nun son adı. Top gibi yerinden fırladı. Ne diyorsun? Neden başta söylemedin? Babamın kızı değil miyim? Azıcık oynadım seninle. Haydi haydi, gözlerini öyle açma, otur yerine. Hikayenin sonuna geldik. Tumturaklı bir küfür sallayıp yerine geçti. İpek'in 1984'te bir çocuğu oluyor. Çocuğun doğumuyla Albertina dönemi sona eriyor. Azize dönemi başlıyor. Ne demek bu? Arzu artık anneanne olduğunu, yaptıklarını düşündükçe torunundan utandığını söylüyor. Belki teyzesinin etkisinde kalıyor ya da menopoz psikolojisiyle böyle bir duyguya kapılıyor. Cesaretini yitiriyor. Her neyse, ilk gündeki sınırların bile gerisine çekiliyor. Buluşmalar bütünüyle bitiyor. Gece konuşmaları, erotik laflamalar sona eriyor. Odasının tül perdelerini açmıyor. Işığını yakınca kalın perdeleri kapatıyor. 22 Ocaklar'da bile buluşmuyorlar. Baban, önceleri kızın tavrını ciddiye almamış, Azize Molla diye alay etmiş. Alay işe yaramayınca sırnaşıyor, yalvarıyor, kızıyor, küsüyor ama Arzu'yu yumuşatamıyor. Sonunda o da geri çekiliyor. Bugüne kadar 3 yıl bir daha birbirlerini görmüyorlar. Canı sıkıldı. O büyük aşk böyle bitiyor ha? Hayır, bitmiyor. Değişik bir üslupta sürüyor. Yine her gün konuşuyorlar, gerektikçe mektuplaşıyorlar. Babam daha şefkatli oluyor. Arzu da babamın korktuğu kadar azizelik taslamıyor. Belli sınırlar içinde eski tadını koruyor. Şaka yapıyor, şarkı söylüyor, eğlendiriyor. Hatta babamı tatlı tatlı işletiyor. Bizim gümleyeceğini sandığımız ebedi aşk edebiyatını daha incelterek zenginleştiriyorlar. İşte böyle garip, tensellikten arınmış, soyut bir aşk ya da ikisi için yepyeni bir aşk. Başlangıçta olduğu gibi yine sesten ve sessizlikten kurulu bir dünyada yaşamaya başlıyorlar. İnanamadı. Son 3 yıl böyle mi geçiyor? Evet, hiç bıkmadan, sadece konuşarak. İpek'le kocası eğitimlerini sürdürmek için Kanada'ya gidiyor. Sonra da orada iş bulup yerleşiyorlar. Arzu'da bir yumuşama, gevşeme başlıyor. Ama bu sırada birdenbire ne oluyorsa babam hastalanıyor. Göğüs geçirdi. Ne aşk, onda biri için bir gözümü verirdim. Dalıp kaldı. Sofrayı kurdum, yemeğe oturduk. Sağlığına, sağlığına. Sanem havasını bulunca düşüncemi açıkladım. Beni çok iyi dinle. Zavallı Arzu, babamın hastaneye kaldırıldığını mutlaka öğrenmiş, meraktan çıldırmıştır. Ama babamla konuşması da, herhangi biri gibi ziyaret etmesi de olanaksız. Çünkü telefon ve ziyaretçi yasağı sürüyor. Babamsa onu hiç arayamaz. Annem tepesinde. Bugün 10. gün. 25 yıldır birbirlerinden ilk kez haber alamıyorlar. İkisini de iyi tanıyoruz. Kahroluyorlardır. Aralarında haberci olmak için Arzu'yu arayıp konuşmak istiyorum. Belki son 2 günün iç yüzünü de öğrenebilirim. Bağırdı. Sen manyak mısın? Bu iş röportaj yapmaya benzemez kızım. Babamı seviyorum. Arzu'yu da. Yardım etmek istiyorum. Çok kızmıştı. Kadın hayatının sırrını seninle paylaşır mı? Babanın sana biraz açılmasına bile razı olmamış. Neden seninle konuşsun? Ne konuşsun? Nasıl konuşsun? Haklı olarak suratına ya telefonu kapayacaktır ya kapıyı. Bir sonuç alamayacaksın. Ama bir hiç uğruna kadının huzurunu alt üst etmiş olacaksın. Bana destek olacağını sanmıştım. Yeniden dil dökmeye koyuldum. Bıkkınlık içinde. Aman peki dedi. Hayatımı işte bu yüzden, yani ısrara dayanamadığım için toparlayamıyorum. Kıyamet koparsa sorumluluk senin. Kucakladım. Arzu'nun soyadını, telefon numarasını bilmiyorum. Evinin ya dış kapısındaki zillerde ya da daire kapılarında tam adları yazılıdır. Ama ben yalnız başıma gidip de... Anlaşıldı, yürü. Yemeği yarım bırakıp arabaya atladık. Yollar hala kalabalık. Şaşırmamak için bizim evin önünden geçip Arzu'nun sokağına saptım. 4 katlı apartmanın önünde durdum. Burasıydı. Arzu'nun odasının perdeleri arasından hafif ışık sızıyor. Salon karanlık. Sanem kapıya koştu, zillere baktı, sonra içeri daldı. 2 dakika sonra döndü. Üçüncü katta sizin eve dönük olan dairenin numarası 5. Kapıda kocasının adı soyadı yazılıydı. Yıldırım gibi eve döndük. Rehberi taradık. Adamın adına yazılı 4 telefon vardı. Adreslere bakarak ev telefonunu bulduk. Sanem, bakalım doğru mu dedi. Büyük bir rahatlıkla numarayı çevirdi. İyi akşamlar. Eliyle işaret ederek yanına çağırdı. Kulağımı titreyerek telefonun almacına dayadım. Kırık, yorgun, kısık bir ses. İyi akşamlar. Ah, Arzu'ydu bu herhalde. Acaba beyefendi evde mi? Bir iş için kendisiyle konuşmak istiyordum. Bir anlık bir sessizlik. Ankara dışında. Ne zaman dönerler? Bilmiyorum. Rahatsız ettim. İyi akşamlar. Sanem telefonu kapadı. Arzu burada, kocası Ankara dışında dedi. Tam zamanı. Haydi telefon et, randevu al. Yo, şimdi olmaz. Yarın sabah ararım. Kendimi hazırlamam gerek. Sen bilirsin. Yeniden yemeğe oturduk. Bitince sofrayı toplamama yardım etti. Ben gidiyorum. Öptü. Haklısın, bir efsaneye telefon etmek kolay değil. Rahat rahat kendini hazırla. Bütün gece kıvranıp durdum. Söze nasıl başlayacaktım? Güvenini kazanmak için ne yapmalıydım? Ya konuşmazsa, ya inkar ederse, yoksa hiç haber vermeden evine mi gitsem? Ya da hiç karışmasam daha mı doğru olur? Of, çok yakından bildiğim o olağanüstü çeyrek yüzyılı düşündüm. Hayır, duraksamaya, çekinmeye, paniğe kapılmaya hakkım yoktu. Bu kararla uyandım. Notları bir zarfa koyup yanıma aldım. İlk iş dalgasını atlatır atlatmaz kendime cayma fırsatı tanımadan telefonu çevirdim. Efendim? Geceki sesti. Arzu Hanım'la mı görüşüyorum? Kimsiniz? Saygıyla ben Şirin dedim. Duraksadı. Tanıyamadım. Sesi titriyordu. Doğan Hoca'nın kızı Şirin. Bir inilti. Sonra patlayacak gibi gergin bir sessizlik. Soluğunu duyuyorum. Heyecanını belli etmemeye çalışarak ihtiyatla buyurun dedi, sizi dinliyorum. Kahretsin, benim de sesim titremeye başladı. Size Arzu abla dememe izin verin. Hiç görmedim ama size hayranım. Babamı mutlu ettiğiniz için de minnettarım. Bana güvenin ne olur. Size babam hakkında bilgi vermem gerektiğini düşündüm. Bu yüzden aramaya cesaret ettim. Birden ihtiyatı bırakıp çığlık gibi atıldı. Nasıl? İyi. Nöbetçi hemşireler de öyle diyor, doğru mu? Doğru. Neredesin şimdi kızım? İşteyim. Bana gelebilir misin? Evet. Adresi vereyim. Biliyorum. Çabuk gel öyleyse. O da arkadaşıma, beni bir saat idare et deyip uçtum. Arabayı evin uzağında park edip heyecanımı bastırmak için biraz yürüdüm. Zile bastım. Saat 10'u 10 geçiyordu. Kapı açıldı. Sonunda Arzu'yla karşı karşıyaydım. Sarı kahverengi eski fotoğrafları hatırlatan, soluk, sanki zaman dışı, olağanüstü güzel bir kadın. Şirin, benim. İçeri girmemi beklemeden sımsıkı sarıldı, ağlamaya başladı. Notlardan bildiğim zengin döşeli, geniş salona aldı beni. Elimi bırakmamıştı, oturttu. Kendi de yanıma oturdu. Yine kot pantolonlu, V yakalı bir yün bluz giymiş. Ucunda küçük bir kalbin bulunduğu ince altın zincir hala boynunda. Yüzünü hiç boyamamış. Yine de görkeminin yanında kirli bir sokak kedisi gibi kaldım. Ama notlardaki canlılığı, kıvrak neşesi, şakacı, muzip havası kalmamış. Babamın iyi olduğu hakkında bir daha güvence verdim. İsteğine uyarak olup biteni anlatmaya başladım. Krizden önceki gece eve çok sinirli geldiğini, yeniden sigaraya başladığını, çok içki içtiğini aktarıyordum. Ah diye sızlandı. Benim yüzümden. Benim kabahatim, benim düşüncesizliğim, benim hesapsızlığım. Yeniden gözleri yaşardı. Sigarayı benim zorumla bırakmıştı. Yemin verdiğim için içkiyi de iyice azaltmıştı ama devam edecekti, durdu. Affedersin kızım, rahat konuşabilmek için bazı şeyleri bilmek zorundayım. Baban bizim hakkımızda ne anlattı sana? Hiçbir şey. Sarsıldı. Beni nasıl keşfettin? Not tomarını zarftan çıkarıp verdim. Onun haberi yok. Her şeyi bu notları gizlice okuyarak öğrendim. Nasıl bulup okuduğumu anlatırken hızla notlara göz attı. Şifreyi benden iyi bildiği belliydi. Tomarı çabucak sehpanın üzerine bıraktı. Bizimle ilgili olayları not ettiğini söylemişti ama bu kadar ayrıntılı olduğunu sanmıyordum. Başını kaldırdı, ürkmüş görünüyordu. Öyleyse her şeyi biliyorsun. Evet. Gözlerimin içine baktı. Bu sırrı saklayabilecek misin kızım? Hiç kuşkunuz olmasın. Ben sizden yanayım. Sigara yaktı. Elleri titriyordu. Babana destek vermek için ben de bırakmıştım. Hastaneye kaldırıldığını öğrenince yeniden başladım. Çay mı içeriz, kahve mi? Kahvelerimizi içerken babamı üzen olayı özetledi. Kısa bir zaman önce teyzemi kaybettim. O varken sofraya birlikte oturuyorduk. İpek'in babası ile teyzem aralarında oradan buradan konuşurlar, bir söyleyeceği varsa teyzeme ya da ortaya söylerdi. Böylece durumu yüz göz olmadan idare edip gidiyorduk. Ama teyzem ölünce ikimiz kaldık evde. Durum benim için çekilmez oldu. Elbette en uygun yol ayrılmaktı. Daha önce İpek evlenir evlenmez ayrılmak istemiştim. Bizim ailede ayrılma yoktur deyip kesip atmış, kavga çıkarmış, tehditler savurmuştu. Yine öyle olacaktı. Zaten bir ev tutup geçinebileceğim kadar param da kalmamıştı. Var olanın çoğunu kıza harcamıştım. Belki bir iş bulup çalışabilirdim. Ama babanın yanında çalışmam doğru olmazdı. Bir başka işe ise baban kabul etmezdi. O uygar adamın nasıl bu kadar kıskanç olduğuna hep şaşmışımdır. Sözü uzattığım için özür dilerim. Kısa keseceğim. İpek'in babası giderek lavvali olmaya başladı. Tersleyince de çok kabalaşıyordu. Bir gece iyice sarhoş geldi. Odama girmek için kapımı zorladı, yumrukladı, tekmeledi, bağırdı, çağırdı. Bu işi bitirmeliydim. O sıra aklıma kızımın yanına gitmekten başka hiçbir çare gelmiyordu. Artık olanları babana anlatmalıydım. Üzülmesin diye küçülterek anlattım. Bulabildiğim çareyi söyledim. Delirdi. Ne aptalım. Bakalım kızımla kocası beni isterler miydi? Bir sığıntı gibi orada yaşayabilir miydim? Babandan kopup ayrılabilir miydim? O panik içinde bunları düşünecek halde değildim ki. Aptal aptal tartışıp duruyordum. Baban çözüm olarak hemen evden çıkmamı istedi. Para durumumu açıklamaya çalıştım, sinirlendi. Ben ne güne duruyorum diye çıkıştı. Yani ev kiramı o verecek, geçinme o sağlayacak. Birden çok gücüm eve tersime gitti. Sonunu hiç düşünmeden, ben sizin sevgilinizim, metresiniz değilim deyip telefonu kapadım. Tabii pişman oldum. Aradım, bu sefer de o telefonu suratıma kapadı. Bir şey söyleyeyim mi? Biz o güne kadar hiç kavga etmemiştik. O yüzden kavga etmeyi bilmiyorduk. Acemiliğimizin kurbanı olduk. Ertesi günü babanın özel telefonunu biri açtı. Hastaneye kaldırıldığını söyledi. Çıldırdım. Hastaneyi telefon bombardımanına tuttum. Servisini, hastalığını öğrendim. Sesimi değiştire değiştire durumunu saat saat izledim. Yoğun bakımdan çıkarıldı ama odasına telefon bağlamıyorlar. Belki kapı aralığından görebilirim diye iki kez hastaneye koştum. Talihim rast gitmedi. İşte böyle kızım. Şaşkınlıktan işe yarar, sakıncasız bir çare bulamıyorum. Bu akşam babamın yanında ben kalacağım. Heyecanlandı, ellerimi tuttu. Kanada'ya gitmeyeceğimi, bu aptalca düşünceden daha o gün caydığımı söyle. Ne olur üzülmesin. Ne pahasına olursa olsun burada kalacağım. Kaygıyla sordu. Sonucu haber verirsin değil mi? Elbette, akşam yalnız mısınız? Evet, belki telefon ederim. Ah lütfen. Ayağa kalktım, notları uzattı. İsterseniz sizde kalsın, okursunuz dedim. Yo, hayır, ne de olsa özel notları. Hocanın iznini almadan okumak istemem. Sarsıldım, bizden ne kadar farklıydı. Ayrılırken öyle candan sarılıp öptü ki, bu sevgiyi ne annemden görmüştüm şimdiye kadar ne ablamdan. Gazeteye koştum. Dört elle işe sarıldım. Saat 7'de eve uğrayıp pijamamı aldım, hastaneye yollandım. Odaya girmeden nöbetçi doktorla konuştum. Pembe yanaklı, gözlüklü bir doktor. Babamın kalbinin çok sevineceği bir habere dayanıp dayanamayacağını sordum. Güzel bir haberden daha yararlı bir ilacı henüz kimse bulamadı. Sanmam ya, bir şey olursa ben buradayım. Şu telefon karantinasını da kaldırsanız, hiç olmazsa iki gün için. Pek dokunaklı baktı. Eh, sizin için bir şey yaparız artık. Ben de öyle baktım. Hoşuma gitmişti adam. Sonra odaya koştum. Annem giyinik bekliyormuş. Babam küçük televizyonda haberleri izliyordu. Fısıldadım. Nasıl? Huysuz, sinirli kavgacı. Allah yardımcın olsun. Ben yarın akşam gelirim. Kaçar gibi gitti. Babam başını çevirmeden, annen sahiden gitti mi diye sordu. Sesinde gizli bir neşe tınlıyordu. Gitti. Derlenip oturdu. Hoş geldin küçük hanım. Öptüm. Yine tıraşı gelmiş. Teni hala çok kuru ve donuk. Arkasına yastık yerleştirdim. Nasılsın? Görmüyor musun? Katır gibiyim. Güldüm. Şu masal makinesini kapat. Annenle çekişmemek için izliyordum. Televizyonu kapattım. Ayak ucundaki sehpanın üzerinde dosyası duruyordu. Ateş normal ama nabız ve tansiyon biraz yüksek. Birçok ilaç adı, birkaç Latince sözcük. Kızdı. Ona bakma, sen beni dinle. Buradan çıkmam gerek. Şaka yapmıyorum, sahiden iyiyim. Ama inanmıyorlar. En az bir hafta daha denetim altında tutacaklarmış beni. Hasta mıyım ben, mahkum mu? Çıldıracağım. Ayak ucuna oturdum. Baba, evet. Sana birinden haber getirdim. İlgi duymadan baktı. Çok sevineceğim bir haber. Kimden? Kimden olmasını isterdin? Gerildi. Lafı uzatma, kimden? Arzu abladan. Bembeyaz kesildi. Ödüm patladı. Lütfen sakin ol. Tamam, tamam. Sakinim. Haberi söyle. Gözlerini dikmiş, yanıtımı bekliyordu. Kanada'ya gitmiyor. Ne pahasına olursa olsun burada kalacakmış. Işıksız gözleri parladı, yanaklarına kan yürüdü. Elinin tersiyle dudaklarını silerek, Allah Allah diye söylendi. Seni nasıl buldu? Ödü kopuyordu duyacaksın diye. Ben onu buldum. Sen mi? Sen onu nasıl bulabilirsin? Senin anlattıklarından yararlanarak. Öfkelendi. Haydi canım sen de. Senden hiçbir gerçeği saklamadım ama bilmece haline getirip de öyle anlattım. Meraktan delirip o aramıştır seni. Hayır baba, ben aradım, konuştum. Hatta evine gidip görüştüm. Ne zaman? Bu sabah. Heyecandan soluyordu. İyi mi? Evet. Gördün yani. Evet, çok beğendim. Olağanüstü bir kadın. Bacaklarını toplayıp bağdaş kurdu. Alnı terlemişti. Ah, bir sigara olsa. Sigarayı yakıp eline tutuşturdum. Arda arda üç nefes alıp geri verdi. Kalkıp tuvalete attım. Sabırsızca gel diye bağırdı. Geliyorum, telaş etme. Yarın akşama kadar buradayım. Otur şuraya. Eliyle yatağa vuruyordu. Gösterdiği yere oturdum. Bu ilişkiyi nasıl keşfettiğini dürüstçe anlatmanı istiyorum. Sanem'den söz etmeksizin anlattım. Rastlantı sonucu sarı defteri buldum. Kusura bakma, öleceğini sanıyordum. O yüzden bir sakınca görmedim. İki gün çabalayıp şifreyi çözdüm. Notlarını okuyup önceki gece bitirdim. Sessizliğe gömüldü. Bir süre düşündükten sonra ne yapalım dedi. Senin bir kabahatin yok. Ben mızıkçılık edip ölmedim. Bu sırrı kesinlikle herkesten saklayacaksın. Merak etme. Uzun uzun bakarak beni iyice tarttı, içi rahatladı. Arkasına yaslandı. Övünerek, dedi, ne düşünüyorsun bakalım? Bu çok hoş bir aşk baba. İkiniz de harikasınız. Başlangıçta neden bilmem bozuldumdu ama okudukça imrendim. Büyülendim, saygı duydum. Sana da, Arzu ablaya da hak verdim. Sonunda da işte, aracılığa soyundum. Gülümsedi. Anlaşılan ben de belki basit bir aileden geldiğim, zor koşullar içinde okuduğum için, ne bileyim, belki Almanya'ya gidene kadar bir kız arkadaşım olmadığı için gizli bir aşağılık duygusu varmış. Herhalde bu yüzden. Beni yanlış tanımanı hep dert etmişimdir. Senden bu güzel sözleri duyduğuma çok sevindim. Keşke kimseyi dinlemeyip sana daha önce açılsaymışım. Günlerdir azap çekmezdim. Sarıldım. Gözleri doldu. Saçlarımı okşadı. Arzu'yu nasıl buldun? Nasıl gittin? Başka neler konuştunuz? Her şeyi anlat bana. Yine Sanem'i katmadan anlattım. 3 yıldır görmediğini düşünerek Arzu hakkında ayrıntılı bilgi verdim. Yaşını hiç göstermediğini, hala çok güzel olduğunu söyledim. Gururla baktı. Bazı kadınlar yaşlanmaz. Ama son cümlesini çok beğendiğimi söyleyince tepesi attı. Haydi oradan şaşkın. Ben onun ne kadar onurlu olduğunu bilmez miyim? Sadece kendini güvende hissetmesini istedimdi. Zaten gidecek diye içim parçalanıyordu. Bir de o pis cümleyi söyleyince yüreğimden vurulmuşa döndüm. İkimize de hiç yakışmayan, aramızdaki ilişkiyi küçültüp kirleten bir söz o. Haydi, o bunalımdaydı, kafası durmuştu. Düşünmeden konuştu. Sen o aptal sözün nesini beğendin? Ben o sözü hak edecek ne yapmışım? Hiçbir sözü kafanın ve yüreğinin denetiminden geçirmeden söyleme. Yani bir daha kıçından konuşma. Kavga edecek değildim ya, sesimi çıkarmadım. İçini çekti. Arzu pişman olduğuna göre sorun yok. Yeniden arkasına yaslandı. Artık harekete geçebilirdim. Santrali aradım. Bir hat rica edeceğim. Meraklandı. Ne zaman açıldı telefon? Kimi arıyorsun? Santral hattı verince Arzu'nun numarasını çevirdim. Yumuşak, dolgun, sıcak bir sesle, efendim dedi. İyi akşamlar, ben Şirin. Nasılsınız? Sabırsızca, "Asıl baban nasıl?" diye sordu. "Söyleyebildin mi?" "Evet, bir dakika lütfen, babamı veriyorum." Heyecanla inledi. Babam gözlerini kırpıştırarak bakıyordu. Telefonu uzattım. "Babacığım, Arzu abla." Duyduğuna inanmamıştı. Telefonu zorlukla tuttu. Elleri zangırdıyordu. Ta içinden, yüreğinin derinliklerinden gelen sevda dolu bir sesle, "Canım," dedi. Ağlamamak için odadan kaçtım. Koridorlarda dolaşıp içimi yatıştırdım. Yarım saat sonra hemşireyle birlikte odaya döndük. Babam arkasına dayanmış, sıcak sobanın yanında kedisiyle oynayan mutlu bir çocuk gibi ışıl ışıl bakıyordu. Hemşire babamın ateşini, tansiyonunu, nabzını ölçtü. Bu kez ateşi yüksekçe, ötekiler normal çıkınca şaştı. Babamla bakışıp gülüştük. İlaçlarını verdim. Oda ışığını söndürüp başucu lambalarımızı yaktık. Pijamamı giyip refakatçi yatağına uzandım. Yüzünden demir maskesini çıkardığı için daha da sevimli olmuştu. Geç saate kadar lafladık. Pazar günü 3 kez Arzu ile konuşmasını sağladım. Kocası salı günü dönüyormuş. Bu yüzden yarın evden ayrılmak istiyor. Yalnız giyeceklerini alacak. Her şeyini toplayıp hazırlamış. Apar topar nereye çıkacak? Otele mi? Öyle şey olur mu? Nurcan'a gidecek. Başka çare bulamadık. Ama Nurcan bu ilişkiyi bilmediği için haberleşemeyeceğiz. Belki sen aracı olursun. Elbette, dedim. Ama işi kökten çözsek daha iyi olmaz mı? Nasıl? Niye bana gelmiyor? Afalladı. Sevgilinin kızının yanında olduğu kimin aklına gelir? Kocası Ankara'yı alt üst etse bulamaz. Buradan çıktığın zaman da istediğin gibi konuşabilirsin. Sen evet de, Arzu ablayı kandırmayı bana bırak. Yüzünü kazıdı. Biri duyarsa, Arzu'yu da ilişkinizi de bilen yok ki. Duyanlar bile ne diyebilir? İzin ver de ben de bu aşkın kıyısında yaşayayım. İyice gevşedi. Sakin sakin bütün olasılıkları taradı. En güvenli çözümün bu olduğunu o da kabul etti. Kalkıp şarkı söyleyerek tıraş oldu. Akşama doğru nöbeti anneme devredip ayrıldım. Eve gelince Arzu'yu aradım. Yemeğe gelir misin? Evet. Çok güzel bir sofra hazırlamış. Birer kadeh şarap içtik ve iki kardeş gibi dertleştik. İpek'le görüşüp niyetini açıklamış. Kız, evliliğiniz yürümüyordu zaten. İkiniz de boşuna azap çekmeyin demiş. Gerekirse tanıklık yapmaya hazır olduğunu da söylemiş. Yarın sabah kısa bir mektup bırakıp evden ayrılacağım. Nurcan Hanım'a gidecekmişsiniz. Evet. Söylediniz mi? Başını önüne eğdi. Hayır, daha söyleyemedim. Bütün arkadaşlarım gibi o da mutlu. Uyumlu bir evliliğim olduğunu sanıyor. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum. İyi ki telefon etmemişsiniz. Merakla baktı. Babamla verdiğimiz kararı açıkladım. Gülümsemeye çalıştı, başaramadı. Gözleri doldu. Daha ayrıntılı bilgi vermek zorunda kaldım. Hoca uygun gördüyse diye kekeledi. Peki. Geç saate kadar evi düzenledim. Ertesi gün akşam saat 6'da Arzu'ya gittim. Hazırdı. Masada mektubu duruyordu. Üzerine arabasının ve evin anahtarlarını bıraktı. Gidebiliriz.